Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Haber bu frekansta. Fox seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Erdal Kaplan Seren, İsmet Özçelik, Okan Aslan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin, ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Dünyada gelişmeler çok hızlı. Tabii ülkemizde de. İsveç'in NATO'ya katılma protokolü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 23 Ekim günü imzalandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Yani Amerika'nın Orta Doğu'da bu kadar saldırganlaştığı, bütün savaş gemilerini Doğu Akdeniz'e yığdığı bir dönemde böyle bir karar tabii şaşkınlık yarattı. Hemen herkes birbirine soruyor. AK Parti içi de bu konuda tepkili. Onu da hemen söyleyelim. Evet, Tahran'da 3+3 Dışişleri Bakanları Zirvesi oldu. Gerçi 3+2 oldu ama yine de bölge ülkelerinin Dışişleri Bakanları düzeyinde bir araya gelmiş olması, Ermenistan'ın Amerikan planı çerçevesinde Kafkasya'da yeni bir cephe açma taktiği fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Onun sonrasında gerçekleşen bu zirve bölgede barış sağlanması ve barışın kalıcı olması açısından da önemli. Tabii bu arada İsrail saldırıları bütün hızıyla devam ediyor. Bu önceki saldırıların hiçbirine benzemiyor. Gazze'den sürekli haber alma imkanlarımız var. Onlarla konuşuyoruz ve orada durum gerçekten vahim. Ve İsrail artık kontrolden çıkmış bir şekilde hareket ediyor. Bütün bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? Kalkınma Ekonomisti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Eski Müdürü Sayın Bartu Soralı. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, iyiyim, siz de iyisiniz.
Sağ olun. Yani iyi izliyoruz lafın gelişi ama tabii pek de gelişi. İyi olamıyoruz. Televizyon izlemekten artık yani hakikaten insanın beyni gidiyor. O çocuklar, ben bazı Filistinlerle WhatsApp grubuna beni de dahil ettiler. Yani orada dakika dakika gelişmeleri izleme imkanımız oluyor. Ve çocuklar, kadınlar, siviller, yani gerçekten vahim bir durum var. Evet, İsveç'in NATO üyeliği. Ne diyorsunuz? Ya böyle bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçak gemilerinizde ne işiniz var dediği bir ortamda NATO'nun genişlemesinin için meclise yani sunulması, sevk edilmesi, bu NATO, İsveç'in NATO üyeliğini nasıl bir şeydir?
Evet.
Yani neye bağlıyorsunuz bunu?
Yani şimdi tabii daha önce Cumhurbaşkanımız, ben Cumhurbaşkanı olduğum sürece İsveç NATO'ya giremez açıklamasını da yapmıştı. Hem de bundan 3-4 ay önceydi, yani çok evet. Da eski 25 sene önceki falan değil. Şimdi tabii bunlar dış politikada bir güven erozyonu da yaratıyor bir. Şimdi ikinci konu, NATO dediğimiz sistem nedir? NATO Amerika Birleşik Devletleri'nin patronajını, liderliğini, başkanlığını yaptığı, kağıt üzerinde herkesin sözde eşit oy hakkı var gibi görünüyorsa da çocuk olmak lazım bunu bir argüman olarak, yani herkesin eşit oy hakkı var diye bir argümanı sunmak için. Amerika Birleşik Devletleri'nin patronajında ve görüldüğü yani faaliyetlerinden görüldüğü üzere Libya'ya saldırmak, Orta Doğu, Büyük Orta Doğu projesi kapsamında tam ne olduğu belli olmayan ama haritalarla, yani yayınladığı haritalarla Orta Doğu'daki
24 ülkelerin sınırını değiştirecek bir proje.
Doğru. Ülkelerin sınırlarını değiştiren ve bu bağlamda aslında enteresan, Türkiye'den de, İran'dan da, Irak'tan da, Suriye'den de toprak isteyerek, çok enteresan, o harita aynı zamanda Tevrat'ta vaat edilmiş toprakları Rın haritasıyla da örtüşen bir harita.
Evet.
Oldukça enteresan. Bu harita kapsamında bir terör devleti kurmak, kukla bir devlet olması, sonradan muhtemelen Tevrat'ta belirtildiği gibi o vaat edilen topraklar yani kapsamında İsrail'e katılması gibi, 100 yıllık, aslında çok öyle 3 yıllık 5 yıllık bir plan değil bu. Biz bunu Sevr'de de gördük.
Dinleyicilerimizi de açıklayalım. O haritanın içerisinde vaat edilmiş toprakların içinde Türkiye'den de önemli bir bölüm var.
Tabii var. Şimdi Şimdi tabii o Büyük Orta Doğu projesi kapsamında NATO'nun askeri eğitimlerinde sergilenmekten geri durulmayan, cesaret edilen harita, tekrar ediyorum, Tevrat'ta söylenen vaat edilmiş topraklar haritasının sınırlarıyla da uyuyor. Şimdi tabii bütün bunları bir de Sevr'deki haritaya baktığımızda bütün bunların tesadüf olmasını beklemek veya bunlara tesadüf diye yaklaşmak, tek gözlü, yani bir at gözlüğüyle olayları, tarihi, sosyolojiyi, siyaset bilimini incelemek oluyor veya taraflı bir inceleme yapmış olmak oluyor. Şimdi bu açıdan geliyoruz. Şimdi bu açıdan baktığımızda NATO'nun hedefinde olan ülkeler, görüyoruz, Rusya'ya düşmanlar. Şimdi çok enteresan, Dede Ağaç, yani Yunanistan'ın Aleksandropolis.
NATO'nun hedefinde olan ülkeler derken yanlış anlaşılmayı önlemek için söylüyorum. Yani NATO'nun düşman gördüğü ülkeler Rusya'da düşman değil. Yani kontrol altına almak istediği ülkeler.
NATO'nun kendisine karşı olarak bulduğu ve kontrol altına almak istediği Amerika Birleşik Devletleri, NATO deyince Amerika Birleşik Devletleri olarak okumalısınız.
Evet, evet.
Aksi okumada yanılırsınız ve kağıtların ve teorilerin, ama bak herkesin o hakkı falan derken kaybolup gidersiniz.
Bunu en son örneğiniz, sözünüzü kesiyorum. İsrail Gazze'ye saldırırken NATO Genel Sekreteri bir açıklama yaptı. Dedi ki NATO İsrail'in yanıtını uygun görüyor dedi. Hı hı. Türkiye'de öyle gördü mü acaba? Madem oy birliği var, Türkiye İsrail'in saldırısını uygun mu gördü?
Şimdi
oysaki bütün açıklamalar oysaki tam tersi. Evet. Yani ben konuşurum, sen kimsin anlamına geliyor. Onu anlatmak için söylüyorum.
Doğru. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız buna benzer bir şeyi 5-6 sene önce, NATO uçaklarının Libya'da ne işi var dedikten 3 gün sonra çok doğru yaptıklarını, onayladıklarını, destek verdiler oraya. Şimdi öyle
Ahmet Davutoğlu dönemi.
Yani ama dönem
tabii
o.
Tabii iktidar dönemi, evet.
Patronaj ortada. Şimdi buradan baktığımızda NATO'nun, ABD'nin kendisine üs olarak seçtiği Yunanistan'ı görüyoruz. Evet. Dede Ağacı görüyoruz. Dede Ağaç'ta bir adeta bayağı bir füzeler, bir askeri
mühimmatın
yığıldığı bir yer. Şimdi hedef aldığı yer neresi diye bakıyoruz. Türkiye'yi görüyoruz, Rusya'yı aynı biçimde görüyoruz ama yetmiyor. Bakıyoruz, PYD diye bir oluşum var, PKK'nın Suriye'deki kolu, terör örgütü. Türkiye PYD'ye karşı operasyon yapıyor. Operasyon yapan silahsız insan hava aracımız SİHA Amerika tarafından düşürülüyor. Ve ardından Amerika Suriye'deki pozisyonuyla ilgili ciddi bir açıklama yapıyor. Türkiye'nin diyor Suriye'deki hava harekatları Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal çıkarlarını tehdit ediyor. Güvenliğini tehdit etmekte ve tehlikeye atmaktadır. Yani Türkiye'nin PKK'ya, PYD'ye, Suriye'de yaptığı operasyonlar Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliğini tehdit ve tehlikeymiş. Şimdi bakın bu şu manzaraya baktığımızda NATO dediğimiz organ Amerika Birleşik Devletleri'nin patronajında Türkiye içinde bir tehdit oluşturuyor.
Evet.
Ayrıca bu noktada diğer tehdit altındaki ülkeler Rusya, Suriye, İran, tabii onların BRICS gibi ekonomik bağlantılar içinde olduğu Çin, ki Çin İpek Yolu projesi kapsamında bir ticaret ağı örmek istiyor ve o ağda Azerbaycan, Nahçıvan, Zengezur koridoru önemli bir rol oynuyor. Şimdi bir saflaşma görüyoruz burada biz. Tehdit altında olan bir ülkeler zinciri görüyoruz biz. Peki Türkiye böylesine tehdit altındayken ve Amerika Birleşik Devletleri'nin açık tehdidi altındayken Amerika Birleşik Devletleri'nin patronajındaki NATO'ya İsveç'in girmesi ve Rusya'nın biraz daha sıkıntılı duruma düşmesine evet demesinin mantığı nedir?
Evet.
Yani bu noktada bizim Türkiye'nin çıkarına bir şey görmüyorum. Ancak evet. Amerika'yı oyalayayım, şirin görüneyim. Yani şirin görünmek istiyorsak eğer, maksat buysa eğer, Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in saldırganlığına açık destek veriyor.
Evet.
Dışişleri Bakanı Blinken gidiyor, ben bir Yahudi olarak buradayım, destekliyorum diyor. Amerika Başkanı İsrail'e gidiyor, desteğini açıklıyor.
NATO ve üyeleri kuyruğa dizildi. Hepsi gidip geliyorlar. Yani.
Hepsi gidip geliyorlar ve de uçak gemileriyle Akdeniz'i kontrol altına alacaklarını ilan ediyorlar. Rusya buna karşılık orada uçak uçuracağını, ağır silahlı uçakları uçuracağını söylüyor.
Şimdi, Karadeniz'de uçuruyor, hedef tabii, menzil içerisinde olarak.
Yani bu ortamda Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girmesine onay vermesinin mantığını bulmak zor.
Ayağına kurşun sıkmak gibi bir şey bu herhalde.
Yani yanlış bir şey. Halbuki elde bu kart kalsa, yani şunu düşünüyorum, meclis reddetti gibi bir hani bir siyasi hamle mi var? O da Cumhurbaşkanı'nın pek kendi karizması için uygun görmediği bir şey. Yani ben gönderirsem onaylanacak diye bu arada, baktığı bir noktada.
Bu arada bir kulis bilgisi vereyim size. Ana muhalefet partisi CHP büyük ihtimalle evet diyecek. Yani bugün görüştüğümüz CHP milletvekilleri, CHP'nin grubu vardı biliyorsunuz.
Evet.
Yetkili etkili bazı milletvekilleriyle konuştuk. Hı-hı. Onlar yani buraya zaten başından evet demek gerekirdi havasındalar.
Zaten 2 ay önceydi, 3 ay önceydi NATO ile ilgili oylamada meclisteki kendini sosyalist diye tanımlayan Türkiye İşçi Partisi de dahil olmak üzere herkes.
Evet, bir tek Finlandiya'ya hayır çıkmadı.
Evet. Yani bir oy. Evet. Yani Finlandiya'ya bir oy, hiçbir partiden hayır çıkmadı. Yani
meclis açısından yani utanç verici.
Milliyetçi Hareket Partisi Türk Milliyetçiliği de dahildir.
Evet. Yani meclis açısından utanç verici bir durum. Şimdi biraz önce olayı sıraladınız. Ben de şöyle madde madde bir çıkardım nelerdir diye. Yani hangi ortamda böyle bir şeyi getiriyoruz diye. Şöyle bir manzara çıktı. Yani hangi koşullarda meclise sunuluyor? İsrail Filistin'e saldırıyor. Gazze'de kara savaşına hazırlanıyor. NATO'nun patronu ABD uçak gemilerini Doğu Akdeniz'e getirmiş ve hala askeri yığınak yapıyor. Erdoğan'da ne işiniz var uçak gemilerinin orada demişti. Suriye'de SİHA'mızı düşürdüler, siz de belirttiniz. Evet. PKK İçişleri Bakanlığımızın önündeki NATO'nun örgütüdür. Bomba patlattı. Daha yeni 1 Ekim'de meclisin açılacağı gün. ABD ve NATO üyesi diğer ülkeler, Ukrayna, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi gibi ülkeler, PKK, FETÖ hepsi İsrail'in yanında yer aldıklarını söylediler. Buna DAEŞ da dahil. Onlar da Hamas'ı hedef aldılar çünkü. Bakın PKK'dan yapılan açıklama, PYD'den yapılan açıklama, efendim FETÖ'den yapılan açıklama, hepsi İsrail'in yanında. Böyle bir manzara var. Bu arada mesela Çin, Güney Afrika, Venezuela'ya kadar geniş bir dünya coğrafyası da Filistin'in yanında yer alıyor. Böyle bir koşul var. Çin'den tutun Rusya'sı. Hatta Çin'den yapılan son açıklamalarda da ne diyor? Biz bölgede Rusya ile beraber ortak tutum alabiliriz diyor. Yani görüşmeler yapıyorlar. Bunu Orta Doğu temsilcisi çok net bir şekilde söyledi. Yani manzara NATO İsrail'in arkasında. Zaten liderler boncuk gibi dizildiler hepsi. Ve bu koşullarda Türkiye Filistin'in yanında olduğunu söylüyor. Ama NATO'yu genişletiyoruz. Evet. Yani bunun bilmiyorum izah edebilecek bir mantığı var mı? Ben AK Parti yöneticilerine de sordum buraya gelmeden önce. Hatta bazı AK Partililere sordum. Çok ağır ifadeler de kullananlar oldu. Kendi partileri için ağır ifadeler de kullananlar oldu. Yani böyle bir şeyi hem AK Parti'de ciddi çatlak yaratacak, o gözüküyor. Yani oy verseler bile mecburen oy verecekler bazıları.
Verirler.
Bazıları. Ama
milletvekilliği
buna rağmen bir de yerel seçimler var. Karizmayı çizdiriyorsunuz. Yani bir tarafta Filistin yürüyüşü yapıyorsunuz. İstanbul'da bir taraftan da Filistin'e saldıran kuvveti daha da büyütüyorsunuz. Bunun başka bir izah tarzı yok.
Doğru ama karşıda bir muhalefet olmadığı için o konuda rahatlar.
Ayrı, evet. Peki yani para mıdır bunun nedeni? Para arayışı mıdır?
Yani benim görüşüm para arayışı da vardır. Ondan sonra tabii yani bakın şöyle benim gördüğüm kökte tam bağımsızlığa gidecek yolda güçlü bir ekonomi, üreten bir ekonomi, teknoloji geliştiren bir ekonomi, teknoloji geliştirecek beyinleri yetiştiren bir eğitim sistemi olmadıkça ekonominiz dışarıya bağımlı oluyor. Tamam. Dışarıya bağımlı oluyor dediğiniz şey dış ticaret açığı veriyorsunuz. Yani evet. Dünyayla rekabet edemiyorsunuz.
Evet.
Belli ürünler haricinde. Bakıyoruz dış ticaret açığı bu yıl 120 milyar dolar. Nokta.
Büyük rakam.
Biz savunma sanayi falan bla blayı bırakın. 120 milyar dolar TÜİK'in ilan ettiği rakam. Demek ki bizim dış dünyadan aldığımızla sattığımız arasında cepte net 120 milyar dolar kaybımız var. Cepten,
onu bir yerden tam, bulmamız
onu
lazım.
Onu bir yerden bulma lazım. Matematik bu. Şimdi bu ekonomik sistemi oluşturmayınca, kurmayınca, neoliberalizmle, sıcak parayla o sisteme eklemlenince tabii ki her tarafından doların sahibine bağlı oluyoruz. Türkiye'nin ana sorunu ekonomik zayıflığıdır ve dolara olan bağlılığıdır, dış dünyaya olan bağlılığıdır. Dış rekabette rekabet ediyor edemiyor hale ile gelmiş olmasıdır. Şimdi doğal olarak dünya eski dünya olmasa da yeni küresel güçler çıkıyor olsa da yani Çin işte Rusya işte sizin gücünüz bir yere kadar olabiliyor o zaman. Sınırlı oluyor ve bir denge tutmak zorunda kalıyorsunuz. Biraz oraya biraz oraya. Yani aslında herkes de durumun farkında oluyor. Bakın şunu söyleyeyim size. Televizyonlarda, miting meydanlarında, affedersiniz, ana avrat soy sop. Yani öyle bir sert ki aman, yani meydan yıkıldı. Bunun bir önemi yok. Önemli olan şöyle tarihi büyük olay İsveç'i NATO'ya sokuyor musun? İstediğin kadar meydanda bağır diyor ABD. Hatta alkışlıyor. Çok sert çıktınız, korktuk vallahi diyor. Ki gazı almanız
tolere
için.
Tolere ediyor yani.
Tabii
yani.
Tolere eder. Ne olacak? Meydanda bağırıyorsun. Millet yaşa, yürü reis, Türkiye seninle eğilmedik dur falan. Güzel. Sonra bunu verdikçe siz, yani kritik yerlerde emperyalizmin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, NATO'nun istediği kararlara ha dedikçe, onlar ufak ufak bir şeyler yapmanıza veya bağırıp çağırmanıza çok itiraz etmezler. Hatta hiç itiraz etmezler.
Peki yani Türkiye'nin bir de çıkarları var. Yani geleceği var. Bu politikayı sürdürmeye izin verir mi?
Şöyle bakın, şöyle o kısım, sizin söylediğiniz kısım uzun vadeli bir konu. Yani Türkiye bundan 40 yıl sonra, 30 yıl sonra, sorduğunuz soru bu, 50 yıl sonra bu politikaların sonucunda ne yapar? Cumhurbaşkanımız şunu diyor, ben o zaman olmayacağım zaten. Ne yani yaparsınız, yaparsınız.
Bu o kadar da değil. Mesela Amerika çok açık bir şekilde, yani bir politikası var. Sen ne yaparsan yap. Yani Türkiye konusundaki politikası çok açık.
Açık.
Artık şöyle dönem geçti. Ya ben tarafsız, o dönem geçti.
Kalamıyorsunuz ki. Çünkü kalamazsın. Saldırıyor size.
Evet, kalamazsınız.
Yani PYD'yi destekleyerek, PKK'yı destekleyerek, haritaları ilan ederek, bu konu harita ilan etmekle kalmıyor ama sadece. Evet. O ilan ettiği haritanın gereğini yapıyor. Evet. Yani PYD'yi silahlandırıyor, ordu kurduruyor, bayağı güçlendiriyor. Terör örgütü bu PYD, PKK sizin ülkenizin toprağını hedefleyen terör örgütü. Yani idare edebilsek edelim işi de edemiyoruz. Çünkü kararlı biçimde aksiyon alıyor. Ciddi evet. Aksiyon alıyor. Şimdi bu tabii İsrail'deki aksiyonun da bir yansımaları olacak belki, bilmiyoruz onu. Ama şu net, ortada alınan bir aksiyon var, silahlandırılan bir PYD var ve Türkiye bu terör örgütüne bir müdahale yapmaya kalktığında SİHA'sı vuruluyor ve ABD'den açıklama geliyor hemen. Zaten PYD de Amerikan bayrakları altında büyütülüyor. Evet, yani evet. PYD'yi bombalamaya kalktığın anda beni bombaladın.
Mazlum Kobani Amerikan üstünde kalıyor.
Tabii ki. Yani şimdi durum buyken keşke idare edebilsek, ya tamam hani büyük güç çok şey etmeyelim falan. Güzel de yani açıkça senin geleceğini tehdit ediyor. Bu konuda aksiyon alıyor. Organize oluyor. Orduyu büyütüyor, PYD'yi. Büyütüyor. Yani senin bunu durduracak stratejileri üretmen lazım. Bu da tek başına gücünle mümkün olmuyor.
O zaman ittifaklar meselesini...
Doğru ittifakları, evet. Doğru biçimde kurmak bir. İki, ekonomiyi mutlaka üreten, dışa bağımlı kalmayacak biçimde teknoloji üreten, o teknolojiyi üretecek beyinleri yetiştirecek eğitim sistemi. Bakın bunları kurmadan... Teknoloji uçtu geldi, yok öyle,
yok
bir şey.
Yok öyle bir şey, evet.
Yok
evet.
Öyle bir dünya.
Bakın söylediğiniz konu var. Amerika Biden'ın bu Suriye'de aldığı kararın gerekçesinde Türkiye'yi tehdit olarak görüyor. Ben 2019'da, her sene yenileniyor biliyorsunuz o karar. 2019'dan beri benzer bir dil kullanmış ama biz hep yemişiz. O da ayrı bir olay tabii. Yani hep bizi tehdit gördüğü için orada o durumu açıklamalarında söylemiş. Fakat biz üstüne yatmışız. Evet. Ama evet. Amerika vazgeçmiyor. Onu
yok, hayır
çalışıyor.
Geçmiyor.
Ondan yok, vazgeçmiyor.
Yani zaten hani plana baktığımızda, kurulması iddiasındaki ülkelerin haritalarına baktığımızda, Allah Allah ya, Sevr'deki haritayla ilan edilen Büyük Orta Doğu projesi kapsamındaki harita aynı harita.
Evet.
Yani
evet.
Bu öyle 3 günlük 5 günlük bir İş değil.
Peki biz ittifaklar diyoruz. Hani buna karşı geniş bir ittifak kurmak lazım diyoruz. Hı. Mesela nedir bu? İşte Astana süreci bundan birisidir. Özellikle hı. Suriye ile ilgili. Yine hı. bölgedeki birçok sorunla ilgili bölge ülkelerinin bir araya gelmesi var. Hı. İşte Rusya ile yapılan ilişkiler var ki belki dünyada en çok temas kuran iki lider evet. Erdoğan'la Putin. Evet. Yine Çin'le mesela İsrail konusunda Çin'le yapılan görüşmeler var ki Sayın ben Dışişleri Bakanı'nın toplantısındaydım. Orada da sorduk. Görüşlerimiz büyük ölçüde uyuşuyor dedi. Hı-hı. Yani bütün bunların yanında siz bunu yaparken yani NATO'yu genişletirseniz ki bu NATO'nun hedefinde sizin müttefik gördüğünüz ülkeler var.
Ülkeler var.
Yani orada
siz
da
de varsınız.
Biz de varız siz ayrıca. De varsınız. Biz de varız. Yani bir anlamda düşmanımızı büyütüyoruz.
Tabii.
Şimdi bu koşullarda peki o ülkeler sana karşı güven duyar mı? Siz müttefiklerinizin de güvenini sarsmıyor musunuz? Evet.
Yani şimdi sözünüz, sorunuz doğru. Buna zaten programa başlarken de söyledim. Yani güven unsuru. Türkiye'nin stratejisi nedir? Yani siz en önemli müttefikiniz Rusya'yı işgal etmek, onu kuşatmak isteyen NATO'ya bir kapı daha açmak suretiyle İsveç'i sokuyorsunuz oraya.
Yani Finlandiya'yı biraz daha kuşatıyorsunuz. Da soktunuz,
biraz daha
kuşatıyorsunuz.
Zaten NATO'yla Rusya'nın Soğuk Savaş sonrası yaptığı anlaşmaya rağmen o anlaşma metnine sadık kalmadılar.
NATO genişlemeyecekti çünkü doğruya
tabii,
doğru.
Ve oraya yeni ülkeler ve eklenen ülkelerin tamamı da Rusya'yı kuşatan ülkeler.
Evet.
Böyle bir süreç işledi. Rusya o zamanlarda çok zor durumdaydı. Bir şey yapamadı. Rusya yeni yani hatta şöyle söyleyeyim yani 2000'lerden sonra Putin'in başkanlığından sonra bir toparlanma süreci ayağa kalkma sürecine girdi, silahlandı, güçlendi ve şu anda nükleer başlık sayısı olarak baktığımızda dünyada birinci sırada. Ve şimdi mesela Ukrayna'da bir müdahale edeceğim dedi. Yani Ukrayna'ya NATO'ya girme, bağımsız kal, ne orada ne burada ol.
Gürcistan da aynı şekilde oldu. Daha
evet.
Turuncu devrim yani ikisinde de turuncu devrim var.
Tabii.
Yani.
Ve buna rağmen süreç aynı biçimde gidiyor ve Türkiye aslında burada çok sıkı bir duruş sergileyebilecekken bir şey de yapmasına gerek yok. Şunu diyebilir. İsveç PKK'nın merkezidir. Merkezi mi? Merkezi. İstihbaratta bütün yayınları, belgeleri var mı? Oradaki örgütlenmeleri var mı? Var istihbaratımızda. Koyar bunları buradan yıllarca uzatır.
İstese.
Ama yani durum buyken ve bunlar söylendiği halde bunlar söyleniyor. Bakın bir daha yani söylüyorum. Ne söz söylediğiniz önemli değil. Ne yaptığınız önemli.
Evet.
Siz bağırıp çağırırsınız. Atar tutarsınız. Ama sonuçta ne karar alıyorsunuz. Bu noktada bu karar Rusya'yı zor duruma yani sokar. Rus devlet aklı da tıpkı Türk devlet aklı gibi bunu unutmaz.
Evet.
Yazar zamanı geldiğinde karşınıza çıkar.
Hayır sadece Rusya olsa hadi diyeceğim ki bir ülke kendi çıkarını düşünür başka ülkeyi düşünmez diyeceğim ama Türkiye'yi de çıkar. Yani NATO'nun genişlemesi
zaten Rusya'nın çıkarı açısından değil Türkiye'nin çıkarı açısından bakarak söylüyorum.
Evet.
Türkiye'nin şu andaki tehdit algılamasına baktığınızda Doğu Akdeniz'de Fransa, Yunanistan sizi Doğu Akdeniz'e çıkarmak istemiyor. Kıbrıs'ı
tabii
İzliyorsunuz. Bunların hepsi NATO ülkesi. Amerika, şimdi anlattık da. O da NATO'nun patronu. Ben hala ittifak yapabileceğim, müttefiklik kurabileceğim ülkelerin zararına karar alıyorum. Bunun karşılığında ne alıyoruz? hiçbir şey almadığımızı NATO'ya girdiğimiz yıldan beri gördük.
Evet, bu arada hiç unutmayalım, eğer Annan planı uygulamaya girseydi ki orada da
Kıbrıs gitmişti.
Kıbrıs gitmişti ve Kıbrıs belki de şu anda NATO üyesiydi. Evet. Ve bizim denize çıkışımız kalmayacaktı. O nedenle herkes konuşuyor işte KKTC'nin güvenliğini Türkiye sağlıyor diye. Aslında KKTC Türkiye'nin güvenliğini sağlıyor.
Yani şunu da söyleyeyim, aslında bu söylediğiniz o kadar insanı böyle sarsıcı bir şey ki, düşünün, Rum kesime evet oyu verseydi, yani siz nerede devlet aklı, yani 100 yıllık 1000 yıllık Türk devlet aklı açtı zemini. Rum tarafı evet desek Kıbrıs
bitmişti yani.
Bizim için Akdeniz'deki uçak gemisi gitmişti elimizde.
Bakın bir şey anlatayım size.
Hey, hale bakın.
Biliyorsunuz Rumların istediği bir şeyi BM'den geçecekti. Geçti de Rusya veto etti. O nedenle evet demedi biliyorsunuz Rum kesimi.
Evet.
Rahmetli Denktaş'la oturuyorduk İstanbul'da. Tam bu olaylar sonrasında. Sayın Denktaş dedi ki, o zaman rahmetli, Allah Ruslardan razı olsun dedi. Bakın. Ve Rum kesiminin istediği şeyi veto etti. Allah Ruslardan razı, bizi kurtardı dedi. Yani ne yazık ki gelinen nokta bu. Evet, bir yine son dakika bilgisi. Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Erdoğan şu anda görüşüyorlar idi. Görüşeceklerdi biz yayına girdiğimizde. Buluşacaklardı külliyede ve bu görüşmenin olacağının duyurusu da Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasında ettiği sözlerden sonra açıklandı. Tabii önceden planlandı mıydı, son dakika mı kondu bilemiyoruz. Ama
planlandığını yani düşünüyorum.
Önceden planlanmış olabilir. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarından birkaç noktayı okuyalım ve ondan sonra İsrail saldırılarına geçelim. Sayın Bahçeli geçen hafta yaptığı konuşmada eğer bugünden itibaren 24 saat içinde ateşkes sağlanmazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, milletimle açık açık paylaşıyorum ki Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapılmalıdır demiş idi. Bu Gazze'yi koruma ve kolluma misyonunu üstlenmek bize ecdadımızın mirasıdır ifadelerini kullanmıştı. Bu çok tartışıldı. Bahçeli ne demek istiyor, ne yapmak istiyor, neyi kastetti, bu 24 saat nedir diye. Geçen hafta diyorum ama iki gün önceki açıklaması, pardon.
Evet.
Yalnız söylemeyelim. Yani o 24 saatin dolması yeni oldu çünkü. Bugün yaptığı konuşmada devam etti ve bu sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. Gazze'deki topluluk katliamı ve soykırıma varan İsrail şiddetini idrak etmek için Filistinli olmaya gerek yok. Birilerinin iddia ettiği gibi Arap olmaya gerek yoktur. Hatta Müslüman olmaya da gerek yoktur. Sadece insan olmak, insani değerleri savunmak kafidir dedi.
Doğru.
Bugün Filistin, yarın tüm bölge ve nihayet Türkiye'ye kuşatılması amaçlanıyor dedi.
Doğru.
Son derece çarpıcı.
Aynı şeyleri söylemişiz.
Evet. Zulüm karşısında tarafsızlık namussuzluktur dedi. Bakın o da çok önemli. Biz çok şükür namussuz değiliz. Tarafsız, haklının, masumun, insan onurunun, tarih ve inanç bağlarımız olan kardeşlerimizin safındayız, tarafındayız dedi. 24 saat dolmuştur. Türkiye Cumhuriyeti insanlıktan ve hesabına barış ve çözüm iklimini yaşartmak, garantörlük mekanizmasını kurmak adına her türlü müdahale ve mücadeleye hazır ve kararlı olmalıdır. Bizde geri adım yoktur dedi. Nasıl buldunuz bu konuşmayı?
Güzel. Yani yani sonuç olarak duyarlı, insan haklarına saygılı. Hakikaten Filistin'deki zorbalığı ve insanlık dramını, hatta bir yeriyle soykırımını onaylamak için veya sessiz kalmak için, savunmak için, Müslüman olmaya veya bilmem işte bölge ülkelerinden olmaya gerek yok. İnsan olmanız yeterli. Zaten yani biz de söyledik. Fakat Türkiye ülke olarak ne kadar yapabilir? Şimdi bakıyoruz şöyle bir. Ne var? İsrail, Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya. Bunlar sıra sıra dizilmişler. Gemiler gönderiyorlar, silahlar gönderiyorlar, uçak gemileri gönderiyorlar ve hepsi Filistin'i destekliyorlar. Aslında ne enteresan değil mi? NATO ekibi yine karşımıza çıkıyor. Allah Allah, zaten her şeyde karşımıza çıkıyor. Peki şimdi buna karşılık Rusya, Çin, Türkiye ve diğer ülkelerde İran'da iki devletli çözümden ve 1967 sınırlarına vurgu yapıyorlar. Fakat karşı tarafın dinlediği bunu yok. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 5 ülke var. Zaten oradan karar çıkması mümkün değil. Çünkü 5 ülkeden biri veto ettiği andaki bütün barışla ilgili teklifleri Amerika Birleşik Devletleri veto ediyor. Yani barışı değil, savaşı destekliyor.
Ateşkes istemiyor. Açık bir şekilde İsrail'den söylediler.
Tabii yani Filistinlilerin soykırımına uğramasını istiyor. Peki acaba burada bizim bakacağımız konulardan biri şu. Ya bu konu sadece Filistin'dir. Bu kadar uçak gemileri, bu kadar bir Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın, İsrail'in yüklenmesi bir tek bu mu? Yoksa ta programın başından beridir vurguladığım haritayla mı ilgilidir? Sayın Bahçeli buraya değinmiş, doğrudur. Hedef de Türkiye'de vardır. Rusya'da evet. Vardır, İran'da vardır, Suriye'de vardır. Bölge vardır çünkü bölgede değiştirilmek istenen haritalar, Türkiye'den toprak alınması vardır ve buraya bir terör devleti kurulmak istemektedir. Bu çok net. Peki Türkiye ne kadar ne yapabilir? Elbette yine ilk başta geldiğimiz noktaya geliyoruz. Tek başına gücünüz bu hegemon güçleri tepelemeye yani
yetmez.
Tırnak içinde yetmez. Ancak bir müttefik grupla ittifak yaparak yani Çin'le Rusya'yla niye bunları söylüyorum? Güçlü ülkeler olduğu için.
Evet.
Yani söz sahibi ülkeler olduğu için.
Bir de şeyin yanında yani bizim de aynı politikalar. Onlar da hedefte.
Bizim de aynı politikalar.
Onlar da hedefte.
Onlar da hedefte. Onlar da bizim söylediğimizi yani bu dram çocukların havaya uçurulmak suretiyle öldürülmesi dursun. Bunu herkes söylüyor. Evet. Ama karşı taraf Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, İsrail hayır diyor. Biz sürdüreceğiz bunu. Peki ne yapacaksınız o zaman?
Evet.
Yine bunu söylüyorum. Yine aklımın hep arka tarafında. Peki o zaman İsveç'in NATO'ya girmesine biz nasıl evet diyoruz? Yani bu sözler nerede?
Filistin'e de düşmanlık
tabii,
yapıyoruz.
Yani şimdi hani... NATO'yu söyledik, bir daha söyledik. Artık daha fazla söylemeyelim. Yani belli NATO'nun pozisyonu. Evet. Patronaj belli, üyeler belli, bize davranışları belli, her şey.
O liderler var, gittiler ya. Amerika, Biden gitti, Fransa şu anda galiba orada Macron, İngiltere gitti, efendim Almanya gitti. Yani havaalanında hani yere attılar
komedi. Tam evet. Tiyatro. Şimdi ben
yani oraya bir de herhalde İsveç Başbakanının gelmesi gerekiyor. Yani onu amaçlıyor.
Doğru. Şimdi ben Sayın Bahçeli'nin bu sözlerine rağmen bu sözlerin hepimizin iştirak ettiği ancak bu sözlerin eyleme dökülebileceği bir ortamı görmüyorum.
Valla yani, en başta İsveç'i oylamasında Bahçeli'nin mesela MHP'nin hayır demesi lazım
tabii
o zaman.
Ki. Yani o zaman Finlandiya'ya da ama hayır
demesi gerekir.
Denmesi evet. Lazım. Yani Finlandiya'ya 4 ay önce evet deyip ondan sonra şimdi bu yani ne yapayım? Ha şunu vurgulayalım hemen. Türkiye'de şu anda kaçak ve sığınmacı. Kaçakları saymak mümkün olmadığı için sığınmacı 5 milyon var. Kaçağın sayısını bilmiyoruz. Yani kaçak için 12 milyon var diyemezsiniz. Çünkü sayamazsınız onu.
Evet.
Ama epey bir fazla olduğu, en az bir o kadar da, yani bir 10 milyon kaçak ve sığınmacı olduğu ve bu Türkiye'nin nüfusu için, kaynakları için çok geldiğini,
evet, evet,
ekonomik anlamda bizi sıkıntıya soktuğunu vurguluyoruz bir daha. Eğer Filistin'den bir takım sığınmacı alınacaksa bunu mutlaka bölge ülkeleriyle ittifak halinde, herkesin desteğiyle, Mısır'ın da,
Rusya'nın, bence da, almamak da lazım. Yani İran'ın mesele da, sığın Filistin oradan taşımanın bir mantığı yok. Bugüne kadar 7,5 milyon Filistinli ülke dışında çeşitli ülkelere gittiler.
Doğru.
Sonuç değişti mi?
Değişmedi.
Tam tersine İsrail'in amaçlarına yol açıyor.
Evet.
Yani
kadınlar, çocuklar ve insani boyutuyla hani, yani
vallahi
söyledim bunu.
Ama işte onlarla beraber orada kalmazlarsa eğer, bir süre sonra o göç İsrail'in amacına ulaşır.
Şimdi haklısınız, çok haklısınız. Ölünce de İsrail'in amacı
i̇şte
olmuş
orada
oluyor.
İsrail'i durduracak politikalara ağırlık vermek
yani
lazım.
Yani İsrail'i durduracak politikalar, şimdi adam silahla geliyor. Yani siz benim evime girmişsiniz, silah çekmişsiniz, mermiyi de ağzına vermişsiniz, namlunun ağzında. Yani siz beni zaten vurmaya ve öldürmeye, evet, gelmişsiniz. Bu noktada benim silahla karşılık vermek
dışında
yapabileceğim bir şey kalmıyor. Yani sizinle, ya bak böyle yapma ama sen beni işte öldürüyorsun ama insanlığa sığar mı? Siz bizim aileyi zaten öldüre öldüre gelmişsiniz oraya kadar. Yani şimdi
işte güç gerekiyor onun için. İsrail'i ve Amerika'yı durduracak bir güç oluşturmak gerekiyor.
İşte bu noktada demek ki bölge ülkelerinin de, Çin'in de, yani Çin biraz bana dokunmayan, yavaş yavaş ben biraz güçleneyim. Tamam da bu seni de sarıyor.
Artık o geçti.
Tayvan'a da geliyor.
Evet, o da geçti. O durumda geçti. Artık böyle idare etme politikası bitti.
Bakın, adam bitti, geliyor ve bunu sözle yapmıyor. Organize biçimde geliyor.
Evet.
Saldırarak geliyor. Silahla geliyor. Ya ben idare edeyim. Ya adam silahla geliyor. Yani daha önce de söylediğimiz şey. Tamam. Şimdi o zaman bölge ülkelerinin de, yani emperyalizm diyor ki ben bölge ülkeleri, Orta Doğu, Rusya, Asya, ben ya bana biat edeceksiniz veya sizi parçalayacağım. Buna göre düşünün, buna göre hareket edin, buna göre organize olun. Yoksa parçalanacaksınız.
Evet, aslında belli bir noktaya da gidiliyor galiba. Yani dünyada bir sürü birliktelikler oluşmaya başladı. İşte ekonomik anlamda BRICS oluştu.
Doğru söylüyorsunuz ama şimdi burada,
evet,
yani
peki sizce,
açıklama var ama başka bir şey yok.
Evet, peki şimdi siz kara harekatını bekliyor musunuz? Yani kara şöyle bir manzara çıktı da onun için soruyorum, evet, bu soruyu. Şimdi kara harekatı ha bugün ha yarın deniyordu, bir türlü olmuyor.
Olmuyor.
Neden olmuyor? Bir, Hamas'ın daha doğrusu Gazze'de çok ciddi bir sürprizlere hazırlanıyor. 60-80 metre aşağıda ayrı bir şehir ve ciddi bir şekilde İsrail'i kara savaşında büyük zayiat verdirecek bir hazırlıktan söz ediliyor.
Evet.
Ayrıca Amerika'da kara harekatı konusunda biraz tereddüt etmeye başladı. Neden? Çünkü bölgede Amerika'nın çok sayıda üssü vurulacak hedefi var.
Evet.
Ve dikkat edin, geçen Perşembe'ydi galiba. Perşembe gecesi bu işler olurken Irak'ta, Suriye'de ve şeyde Yemen'de Amerikan deniz kuvvetlerine yönelik harekatlar oldu.
Evet.
Dün de mesela Irak'ta Amerikan üslerine dronlarla saldırı oldu.
Evet.
Yani Amerikan, mesela İsrail birdenbire bir Hizbullah sahaya tam girmedi ya. Yani.
Girmedi, evet.
Girmedi. Oradan girebilir. Haçlı Şabi Ürdün sınırına gelmiş vaziyette. Ne kadar içeri girdi, ne kadar oralar, biliyorsunuz.
Tabii.
Biraz farklıdır.
Farklıdır.
Oralarda ne var bilmiyoruz.
Evet.
Suriye'de Golan'dan başka bir şey gelir mi? Çünkü niye Halep ve Bağdat havaalanlarını,
evet,
vuruyor? Çünkü oraya İran'dan ya da başka yerlerden mühimmat,
evet,
gelmesini önlemeye çalışıyor.
Önlemeye çalışıyor.
Yani böyle bir ortamda Amerika yani biraz böyle hani derler ya, bu işin pabuç biraz pahalı diyebilir mi sizce?
Pabuç pahalı. Bir kere ilk önce ben kendi şahsi tespitimi yapayım. Çünkü Gazze'de hakikaten söylediğiniz gibi tünellerle bağlı bir yeraltı şehri var. Ve kara operasyonu yapmak açısından bunun çok zorlu, yani düzenli bir ordunun orada sokak, yani çatışmalarına girdiğinde çok kayıp vereceğini bütün bu konuyu bilen
herkes söylüyor.
Askerler söylüyor.
Şimdi sözünüzü kesiyorum. Evet. Bugün uçaklardan şey atmışlar, bir kağıtlar atmışlar, duyurular atmışlar. Hı hı. Rehinelerin yerini bildirin. Sizin binanıza dokunmayacağız. Hatta ödül de verir, para ödülü de vereceğiz diye. Yani düşün, artık parayla satın alma.
Doğru. Onu yıllardır uyguluyorlar aslında. Yani bu noktada Filistin Kurtuluş Örgütü de tabii eski şahinliğini kaybetmiş durumda.
Evet, onlar Batı Şeria'da zaten biraz. Yani evet. Ama Batı Şeria'da.
Yani Hamas şu anda direnişin liderliğini
götürüyor.
Almış görünüyor. Tabii hani Hamas dediğiniz organizasyon sıkıntılı. Şunu görmek lazım. Henüz Hizbullah bu olaya devreye girmedi. Yani kara harekatında, kara harekatı başlarsa Hizbullah'ın girmesi söz konusu. Ve çok önemli bir şey var. Uçak gemisi gönderebilirsin Amerika, İngiltere, Fransa, ama gel bakalım sahaya, sokak savaşına gir dediğinde Amerikan askerini kolay kolay Biden da başkası da İsrail gönderemez. Evet. Onun için Amerika Birleşik Devletleri de yarın böyle bir talep ve baskıyla karşı karşıya kalmamak maksadıyla ön alıyor ve İsrail'e kara savaşına girme, yani kara harekatına girme diyor. İsrail ise yanıt olarak kara harekatı yapmadan Hamas'ı bitiremem diyor. Bu da doğru.
Evet. Hatta Amerikalılar bir şey yapmıştır. Yanılmıyorsam Felluce baskınını örgütleyen Irak'taki ekibi şu anda İsrail'e getirmişler.
Doğrudur.
Yani Gazze'ye şey yapmak için, ama
olabilir.
Felluce ile Gazze çok farklı.
Farklı.
Ben Felluce'yi biliyorum, yani gittim. Yani Felluce'de bir Gazze olayı yok yani. Evet. Felluce çok daha rahat bir yer.
Tabii.
Yani operasyon için falan.
Tabii, bakın,
rahat bir yer.
Oranın sosyolojisini ve oradaki insanın psikolojisine baktığımızda her biri birer canlı bomba halinde. Yani evet. İnsanların kaybedecek bir şeyi
bir
kalmamış.
Şey yok yani.
Çocukları ölmüş, yakınları ölmüş, bir gelecek beklentileri yok, hayalleri yok, umutları yok, baskı altındalar, bombalanıyorlar. Ha, çok tehlikeli. Yani bu İsrail askerini de oraya asker göndermeye kalkarsa, ki göndermeyecek, göndermez. İngiltere'yi de, Fransa'yı da, ABD'yi de epey sıkar.
Evet. Şöyle gözüküyor. Şimdi geçen hafta burada konuğumuz Filistinli, Gazze'li bir gazeteciydi. Hı. Ve onunla biz epey bir sohbet ettik. Yani çocukluğu şeyde geçmiş, Gazze'de geçmiş. Sonra iletişim fakültesine gidemiş. Türkiye'de de şey yapıyor, yüksek lisansını yapıyor. Hı. Şu anda. Geri de dönememiş, dönmek istiyor, dönemiyor. Hı. Şeye. Ona sordum, çocukluk nasıldı, yani hayalleriniz neydi diye. O dedi ki biz çocukluk yaşamadık ki, biz hemen adam olduk dedi. Mesela dedi arkadaşlarla, dedi o çocuk belli bir şeye gelince dedi şey yapıyorlar işte, çizgi filmleri konuşuyorlar dedi. İşte sen orada bazı çizgi film kahramanları var falan, onlardan konuşuyor dedi. Biz izlemediğimiz halde dedi onlardan geri kalmış gözükmemek için izledik diyorduk ama dedi, ve biz onları hiç izlemedik dedi. Biz acaba o gece sağ kalabilecek miyiz duygusuyla dedi. Biz oyun oynamadık dedi yani. Evet. Öyle bir evet. Şeylerle.
Yani İsmet Bey, tabii şu var. Şimdi bir de buna yani şöyle bakalım. Ben bu konunun ne İsrail'in açıkladığı yani gibi Hamas'ı tamamen temizleyeceğiz. Ne Hamas'ın açıkladığı şeyde hani Filistin İsrail'i yani yıkacağız iki tarafında söylediği gibi bitmeyeceğini, bir gözyaşı, kan, ölümlerden sonra bir noktada bu işin durulacağını ancak tam işte burada söylemek istediklerim. Yani emperyalizm Orta Doğu'da nasıl bir yıkım, nasıl ölüm, kan, vahşet, çocuklar, halbuki yani bu İsrail içinde, Filistinliler içinde, bölge içinde burada huzur olmaz.
Dağdan bu kadar
kan aktıktan sonra, evet, bu kadar insan öldürdükten sonra Netanyahu ve onun bundan sonraki yani jenerasyonları, çocuklar rahat yaşayamaz orada.
Efendim şeyi soracağım, süremizde birkaç dakika kaldı. Netanyahu'ya tepki çok büyümeye başladı.
Evet,
yani
bakın,
askerler içinden de.
Tabii ki.
Mesela en son bir görüntü vardı, izlemişsinizdir.
Evet.
Asker diyor ki senin yüzünden öldü diyor arkadaşlarımız. Evet. Askerlerimiz, bakın, arkadaşlarımız senin yüzünden öldü
ne
diyor.
Ne yapıyorsunuz ya?
Evet.
Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yani bunu yaparak, bunu sürdürerek Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, NATO ülkeleri böyle davranarak barış mı tesis edeceksiniz? Tam tersi. Burada içinden çıkılmaz ve unutulmaz bir kaos, canlı bombalar, patlamalar, yani kimse rahat edemez. Çözümü bu değil. Çözümü bunun herkesin insanca yaşayabileceği, belli fırsatlara sahip olduğu bir takım sınırlarla,
iki devletli ve sınırı belli.
İki devletli, sınırı belli. Bir yani bu Orta Doğu'yu bir rahat bırakın.
Evet,
fakat
evet,
ne yazık ki bunlar birer romantiğin temennisi gibi görünmeye başladı. Bu çok doğal istek, aslında çok olması gereken. Yani ne oluyoruz? Yani ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yani?
Arap yönetimleri Arap sokaklarına direnebilir mi?
Vallahi şöyle yani belli olmaz tabii ki. Şimdi ben şunu doğru bulmam sosyal bilimlerde. Hayır, o çıkacak sokaklar ve herkes indi. Şimdi bu çok iddialı olur. Fakat tabii bir oradaki Müslüman toplulukta tabii ki insan rahatsız oluyor. Kendini kimlik olarak özdeşleştiriyor. Bombaları görüyor. Yani çocukları görüyor. Bu gerçekten İsrail'e de ve içinde epey Müslüman ve sığınmacı barındıran Avrupa'ya da, Almanya'ya da, Fransa'ya da, İngiltere'ye de bakın rahat vermez.
Vermez çünkü bakın,
bıçaklar, döver, yarın canlı bomba olarak kendini patlatır ve şunu söyleyeyim, Hamas da Hizbullah da kendini canlı bomba olarak Paris'in ortasında patlatacak adamı bulabilir.
Bulabilir.
Bulur.
Ölümü göze almış bir halktan daha güçlü silah
tabii
var mıdır?
Yok. Bulursunuz. Yani ne yapıyorsunuz siz? Hakikaten 21. yüzyıl bu kadar beceriksiz, bu kadar nasıl diyelim birikimsiz bir Avrupa siyasetçileri, Amerika Birleşik Devletleri zaten öyleydi biraz. Yani 1960'lardan sonra kovboylarla yönetilen bir haydut ülkeydi. Şimdi iyi de niye? Yani şu Biden'a, Amerika'nın başkanına Allah aşkına bakın ya. Ne bu
peki
hal ya?
Biden ayakta duramıyor. Koştu geldi İsrail'e.
Ve bakın, bir de o devlet onu tuttu getirdi oraya. Evet, hale evet, bak sen. Yani.
Fakat orada önemli bir şey daha oldu. Ürdün'de yapılacak zirve daha gelmeden Biden aslında kaybetti. Yani Ürdün'de bir zirve olacaktı biliyorsun. Evet. Dörtlü zirve.
Evet.
O gelmeden o zirve iptal oldu. Yani Biden onu da başaramadı.
Yani
böyle de bir durum var.
Söylediğim gibi uçak gemisi göndererek kara harekatı olmaz.
Evet.
Oraya da çıkamazsınız.
Evet.
Ama kaos üretmeye ve kaos üretecek devlet ve örgütlere destek vermeyi sürdürüyor.
Evet. Evet sayın dinleyiciler, programımızın yine sonuna geldik. Aslında 3 artı 3 toplantısı vardı Tahran'da, Dışişleri Bakanlar toplantısı. Onu da konuşacaktık ama süremiz kalmadı. Ha. Orada kısaca bir bilgi verelim. Toplantı oldu, bir sonrasında da bir bildiri yayınlandı. Bu bildiride de bu görüşmelerin devam etmesi olumlu bir şey en azından. Şundan dolayı olumlu bir şey, Ermenistan üzerinden Amerika orada bir yeni cephe açmaya kalktı. Fakat Putin'in hamlesi ve daha sonra bölge ülkelerinin işbirliğiyle Karadağ'ın tamamı artık Azerbaycan'ın oldu ve bu mesele de bitti. Zaten Putin de zaten bitti diyor. Artık Rusya Dışişleri Bakanı'nın da açıklaması var. Azerbaycan-Ermenistan meselesi arasındaki sorunlar tamamlanmıştır dedi. Orada da önemli gelişmeler var. Umarız yeni bir takım uluslararası Ermeni diasporasının ki Amerika'nın kontrolünde onların yeni bir hamlesiyle karşı karşıya kalmayız. Evet Bartu Bey, çok teşekkür ederiz. Daha ben sonra tekrar ederim. Görüşmek üzere diyelim. Evet, Perşembe günü saat 15'te buluşmak üzere. İyi günler.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.